Miras ve Emanet. Miras ve Emanet'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, sizlere bugün yine geçmişin sokaklarında bir gezintiye çıkarmak istiyoruz. En güzel korunmuş Yunan kent örneği kabul edilen bu mekana gittiğinizde, kendinizi gerçekten zamanda bir yolculuğa çıkmış hissedeceksiniz. Troas bölgesinde Çanakkale dolaylarındasınız. Memlekete giderken her yıl olduğu gibi bu yılda yine kahverengi tabelalardan birini görerek yolunuzda ufak bir değişiklik yapmaya karar vermişsiniz. Ayvacık ilçesinin Behramkale köyündeki bir taş evde konaklayarak yeni güne burada güneşi selamlayarak ve nefis bir köy kahvaltısı yaparak başlamak arzusundasınız. Bu kez kahverengi tabelada okuduğunuz yer adı, her zaman duyduğunuz ama bu senede gitmek kısmet olmadı dediğiniz Assos. Behramkale'de uyandığınız aydınlık günle birlikte kahvaltıda sohbet ettiğiniz yöre halkından aldığınız yeni bilgileri ekliyorsunuz dağarcığınıza. Behramkale'nin Osmanlı döneminde kurulmuş ve koruma altında bulunan bir yer olduğunu öğreniyorsunuz. Platon'un en gözde öğrencilerinden biri olan Aristoteles'in de Assos'a geldiğine ve burada bir felsefe okulu açtığına dair söylenceleri de okuyorsunuz kent hakkında araştırma yaparken. Ve bugün tarihte geçmişten günümüze uzanan uzun bir yolculuğa çıkacağınızı hemen anlıyorsunuz. Arkeolojik buluntulardan anlaşıldığı üzere, geçmişi bronz çağına kadar uzanan Assos'un tarihçesine ve önemine dair bilgileri öğrenmek için uzun yıllardır kentin kazı heyeti başkanlığını yürüten Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nurettin Arslan en doğru adres. Kentte gezintiye çıkmadan önce kendisinden dinliyoruz şehrin tarihçesi ve önemine dair bilgileri.
Kentin tarihine baktığımız zaman kuruluş her ne kadar M.Ö. 2. bin yıllara dayansa aslında buranın bir şehir haline gelmesi M.Ö. 7. yüzyılda Lesbos dediğimiz ya da günümüzdeki Midilli'deki Eol ya da Yunanlı göçmenlerin buraya yerleşmesiyle birlikte meydana geliyor. Bu dönemde kentin etrafının surlarla çevrildiği ve Akropolis üzerine kentin koruyucu tanrıçası olarak seçtikleri Athena'ya bir tapınak inşa ettiklerini biz bilmekteyiz. Yine bu döneme ilişkin çok sayıda mezarlar mümkün. Bu kente aslında önemli kılan bazı olaylar vardır. Bunların başında da aslında Platon'un en gözde öğrencisi olan Aristoteles'in M.Ö. 347 yılında buraya gelmesi ve burada 3 yıl kalıp olasılıkla filozofik faaliyetler yaptığı, belki de bir okul açtığı yönünde görüşler söylenebilir. Buraya gelen sadece Aristoteles değil, Platon'un başka öğrenciler de gelerek Assos'ta faaliyet gösterdiklerini bilmekteyiz. Bunun dışında bu kentin aslında biraz reklamı diyelim artık yapan yazarlardan bir tanesi de Plinius. Plinius Roma döneminde yaşamış Tabiat Tarihi adlı yaklaşık 37 ciltlik bir kitabı kaleme almış. Bu kitap günümüzde hala mevcut, kullanıyoruz biz bunu. Bu kitabında örneğin taşları anlattığı kısımda sarkofaj bölümünde şunu anlatıyor. Assos'ta lahit yapılan ve adına sarkofaj yani et yiyen bir taş türü vardır. Bu lahitler içine konan cesetler 40 gün içinde etleri çürüdüğü için çok ünlüdür diye bir ifade söz konusu. Bu nedenle de bu lahitlerin gerçekten baktığımız zaman da bütün Akdeniz'de, Lübnan'da, Mısır'da, İtalya'da çok farklı ülkelere ihraç edildiğini görüyoruz. Bunun dışında yine Hristiyanlar için kutsal olan Tarsuslu Aziz Paulus, M.Ö. 57 yılında önce bizim Assos'a yakın olan 40 kilometre uzaklıktaki Dalyan ya da antik ismi Alexandra Troas orada Assos'a geldiğini biliyoruz. Özellikle 17-18. yüzyılda Batılıların yoğun bilgileri var. Gerek Aristoteles gerekse bu Aziz Paulus'un burayı ziyaret etmesi nedeniyle de bu sözünü ettiğim erken seyyahlar Assos'u ziyaret ettiklerini görüyoruz. Onların Assos'a geldikleri zaman ilk cümleleri şu oluyor. Akropolis'e çıktığınız zaman hiçbir yerde bu muhteşem güzellikte bir coğrafyayı göremezsiniz. Ve bu kent özellikle doğası itibariyle ne Atina ne de başka bir Yunan kenti de görmenin mümkün olmadığını söylüyorlar.
Kentin kazı tarihçesi ise Anadolu kültür tarihinin yanı sıra arkeoloji bilimi açısından da Assos'un ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Profesör Doktor Nurettin Arslan, kentte 1800'lü yıllarda başlayan ve bir süre ara verildikten sonra 1981'de tekrar başlayarak günümüze kadar süren kazı tarihçesine şöyle değiniyor konuşmasında.
Assos'un özellikle 1864 yılına kadar en iyi korunmuş antik kent olduğunu ileri sürüyor. Hep şunu söylüyorlar, nasıl bir kent yıkıldıktan sonra hiç dokunulmadan bu kadar iyi kalabilir? Yunan kentini araştırmak istiyorsak en güzel, en ideal örnek Assos olarak bunu vurgu yaptıklarını biliyoruz. Gerçekten de 1879 yılında yeni kurulan Amerikan Arkeoloji Enstitüsü kendisine bir kazı merkezi arıyor. Ama o dönemdeki müdür İtalya ya da Yunanistan bir merkezi aklından geçirse de oradaki yasalara göre eserlerin yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu öğreniyor. Bunun üzerine Osmanlı topraklarında bir kazı yapmanın daha avantajlı olduğunu, yine bu enstitünün merkezi olan Boston Fine Art Müzesi'nin yeni kurulması nedeniyle eserlere ihtiyacı var ve müzede böyle bir kazı yerinden gelecek eserlere karşılık bir miktar maddi yardımda bulunabileceklerini ifade ediyorlar. Bunun üzerine Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nün başkanı ilk kazı merkezi olarak Assos'ta karar kılıyor ve 1881-1883 yıllarında kazı yaptıklarını biz biliyoruz. Kazı sonrasında da yine o dönemki yasalarına göre vakıf arazisi olması nedeniyle 3'te 2'sini Osmanlı Devleti'ne bırakarak 3'te 1'ini Boston Fine Art Müzesi'ne götürdüklerini biliyoruz. Aradan geçen bir 100 yıllık bir boşluk var yeni kazıların başlaması için. Fakat bu sürede birazcık bu kentin bir taş deposu gibi kullanıldığına şahit oluyoruz. Limandaki inşai faaliyetler ya da İstanbul ya da başka kalelerin yapımında Assos'un aslında bir taş deposu olarak kullanılması nedeniyle ciddi bir tahribatın yapıldığını söyleyebiliriz. Tam 100 yıl sonra 1981 yılında kazıların yeniden başlatılıyor Profesör Doktor Ümit Serdaroğlu tarafından ve bu kazılar 2005 yılına kadar kendisi tarafından yürütülüyor. 2006 yılından itibaren de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi adına benim başkanlığımda bu kazılar halen devam etmekte.
Assos'un tarihçesi ve kazı geçmişi konusunda bilgilerimizi tazeledikten sonra biraz da kentteki yapı topluluğunda gezintiye çıkmaya ne dersiniz? Doğu ve batı olmak üzere iki noktadan giriş sağlanan antik kent, eski bir volkan konisinin üzerine kurulmuş. Kentteki yapılar da güneye doğru uzanan terasların üzerine yerleşmiş. Kentin çevresinde yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda surlar bulunuyor ve Behramkale Köyü de bu surların içinde konumlanıyor. Akropolis'te yer alan Athena Tapınağı, arkaik çağda inşa edilmiş Anadolu'nun en eski dor tapınaklarından biri olarak biliniyor. Kentin bu bölümü üzerine Profesör Doktor Nurettin Arslan şu bilgileri aktarıyor bizlere.
Yunan geleneğinde tanrıların biraz yüksek bir konumda olması gerekiyor. Buna Akropolis, yukarı kent adını veriyoruz. Gerçekten Assos'ta baktığınız zaman Akropolis yüksek, sarp bir kayalığın üzerinde tapınağıyla beraber yer almakta. Akropolis sadece kutsal bir yer değil, özellikle savaşlarda insanların sığınabileceği ikinci daha güvenli bir nokta olarak da kullanıldığını söyleyebiliriz.
Tapınak alanıyla bütünleşen muhteşem Edremit Körfezi manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor. Denize doğru yol aldıkça agora, tiyatro, meclis binası ve nekropol gibi yapı ve alanlar ilginizi çekeceğini düşündüğümüz kent unsurları arasında yer alıyor. Bu yapı bütününün nasıl kullanıldığını bizler gibi siz de merak ediyorsanız, Profesör Doktor Nurettin Arslan'ın açıklamalarını birlikte dinleyelim.
Kentte ne beklersiniz? İdeal bir Yunan kentinde bir agora. Yani insanların ticari ve siyasi faaliyetlerini yaptıkları agora, güneyde, liman üzerinde, denizden gelen insanların tiyatro, agora ve tapınağı bir çizgi halinde görmeleri arzu edildiği için buna göre planlandığını görebiliriz. Agora sadece ticari değil, insanların gündelik hayatlarının büyük zamanını geçirdikleri bir yer aslında, buluşma noktası. Burada agora'nın çevresini kuşatan iki katlı, önleri açık olan büyük yapılara biz stoa adını veriyoruz. Bunlar içinde dükkanların olduğu yapılar. Burada var mı? Evet, burada yine iki katlı, 110 metre uzunluğunda biri kuzeyde, biri güneyde olmak üzere agora'nın iki tarafını sınırlayan büyük stoalar yer almakta. Bir başka, buranın özgürlüğünün sembolü olan meclis binası ya da Buleiteron adını verdiğimiz bir idari yapının olması gerekiyor. Bu var mı? Evet. Bu da yine Agora'nın doğu kenarında 4. yüzyılın son çeyreği, yani erken Helenistik ya da İskender zamanında yapılmış Küçük Asya'daki en erken örneklerden bir tanesi. Yine bir kent için olmazsa olması gençlerin eğitim gördüğü gimnazyum. Bu Asos'ta bu yapı da hala çok iyi bir şekilde ayakta. Bu yapı Agora'nın hemen yaklaşık 100 metre uzaklığında kentin batı kapısıyla Agora arasındaki bir noktaya inşa edilmiş. Bu gimnazyum dediğimiz yapılar şöyle tasvir edebiliriz. Etrafı kare şeklinde bir yapı düşünün. Etrafın revaklarla kuşatılmış büyük bir meydan. Çocuklar bu boşlukta spor yapıyorlar. Aynı zamanda bu gölgelikte diğer dersleri gördüklerini biliyoruz. Yine Yunanlar için vazgeçilmez olan bir diğer yapı tiyatro. Çünkü Yunanların aslında özellikle Nisan ayından sonra, özellikle hasılat mevsimleri bittikten sonra tiyatro oyunlarına büyük ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Topluma sadece eğlendirmek değil aslında, bu piyeslere baktığınız zaman konu olarak toplumu yönlendirmek, onlara siyasi konularda mesajlarını vermek gibi çok işlevi olan bir mekan olduğunu söyleyebiliriz. Denize bakan, Midilli'ye bakan muhteşem bir yapı olduğunu görebiliriz. Bu yapının da günümüzde bile hala biz bu haliyle birçok festivaller, konserler gerçekleştirdik. Yine bir kentte olmazsa olmaz nekropolis, yani ölüler kenti, mezarlık. Bu mutlaka şehrin surları dışında olması gerekiyor. Biz kentin doğu ve batısında ana kapılara bağlanan caddelerin kenarında bu nekropolisleri çok net bir şekilde görmekteyiz. Dediğim gibi bir ideal bir şehirde olması gereken tüm dini ve kamusal yapılar aslında bu kentte mevcut. Bir de limanı koyduğunuz zaman ve liman dışında yine bu kentin yüksek yerde olması nedeniyle su ihtiyacı ve verimli tarımlara ihtiyacı var. Yunan kentleri hep öyledir. Yani kendine yetebilir olması gerekiyor. Kentin kuzeyinde akan hemen yaklaşık 500 metre Tuzla Nehir dediğimiz bir nehir ve nehrin kenarında büyük tarım alanları var.
Akropol'ün kuzey köşesinde tüm bu antik dönem yapılarının yanı sıra Osmanlı dönemine ait bir yapı da dikkat çekiyor. 1. Murat'ın 14. yüzyılda yaptırdığı tek kubbeli cami, kentte ziyaret edilebilecek önemli bir mekan. Behramkale köyü sınırlarında kalan bir diğer Osmanlı yapısı da köprü. Bu yapı çok iyi korunmuş, tamamen ayakta ve hatta kullanılır durumda. Günümüze kadar çok iyi korunarak ulaşabilmiş Asos ve çevresi, bizlere kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasının en güzel örneklerinden birini sunuyor. Asos, bozulmamış doğal güzellikleri, tarihi, Behramkale'nin taş evleri ve Kadırga Koyun'daki tertemiz sahilleriyle ayrılmakta zorlanacağınız, defalarca görmeyi isteyeceğiniz, sizleri zamanda kesintisiz bir yolculuğa çıkaran muhteşem bir kent. Sevgili dinleyicilerimiz, Miras ve Emanet'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, Bir sonraki bölümümüzde kültürel mirasımızın bir başka eşsiz parçasına yol almak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın. Miras ve Emanet.